Merhaba, kendimiz için yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Tuğçe, Dicle ve Esin'le birlikteyiz. Merhaba kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Selam.
2021'i noktalarken geçen sene bu zamanlar olduğu gibi yine bir yıl değerlendirmesi yapalım istedik. Geçen sene yine Aralık ayında yayınladığımız bölümü dinlerseniz, bir de bu bölümü dinlediğiniz zaman bir sene sonra hepimizin gelişimleriyle hayatlarının nasıl gittiğine dair bir fikriniz de olabilir. Yani ben dinledim, benim öyle oldu açıkçası. 2020 herkes için çok zor bir yıl olmuştu. Gerçekten pandemi yılıydı. 2021 çok ekstra farklı geçmemiş olsa da yine de birazcık daha böyle yeni normale alışma yılımız oldu genel olarak. Ve hepimizin hayatında tabii ki özel olarak da birçok şey gerçekleşti. Esin, senle başlayalım istersen. Senin mihenk taşların ne oldu bu yıl içerisinde?
Şeyi ekleyeyim senin girişine. Bunu niye konuşuyoruz? İşte hayattaki değişimleri, süreçleri biraz daha düşünelim, analiz edelim, sindirelim. Geçmişe bakalım ki işte geleceğe de pozitif bakalım diye herhalde yapıyoruz. Bilmiyorum, böyle reflection yapmak ve geçmişi eğrisiyle doğrusuyla kabullenmek güzel bir şey.
Bir nevi günlük tutmak gibi aslında.
Evet. Bir böyle hep birlikte bakmak. Birbirimize karşı da dürüst olalım. Mesela hani birbirimize de, birbirimizin yaşadıklarına da hani yorum yapabiliriz bence. Bugünün sohbetinden ben böyle bir şey bekliyorum. Intention set ettim şu an. Ben ilk önce şeyle başlayacağım. Bir önceki bölümü dinledim. O bölümde sesimdeki o heyecanı fark ettim. Kendimiz için yapıyoruzla ilgili. Çünkü 2020'nin bize getirdiği en büyük yenilik bu podcast olmuştu. O yüzden uzun uzun bunu konuşmuşuz bir önceki bölümde ve bunun bize getirdiği sevinci ve gururu paylaşmışız hem birbirimizle hem bizi dinleyen insanlarla. Sanırım oradan devam etmek istiyorum ben. Çünkü iki yönlü bir süreç aslında bu. 2021 yılında artık bu hayatımızın neredeyse işimiz gibi bir parçası haline geldi. Mesela önceden yakın çevremdeki insanlar sürekli her konuşmamızda bana podcastle ilgili gelişmeleri soruyordu. İşte podcast nasıl gidiyor? İşte şu bölümünüzü dinledim, şu bölümünüzü dinledim. Bunun hakkında şunu düşündüm falan diye şeyler söylüyorlardı. Artık o kadar...
Artık
vallahi yakın çevremizde bir dinleme eksikliği var.
Bence yakın çevremiz bırakmış durumda ya. Uzak çevremizde yeni dinleyicilerimiz sağ olsun. Dinlenmelerimiz her gün artıyor. Ama yakın çevremiz
yakın
ben
çevremiz saldı. Başta sırf destek olmak için dinliyorlardı. Ama bak ben de böyle düşünüyordum. Sonra geçen gün şöyle bir şey oldu. Dinlemediğini zannettiğim bir insan böyle son 3 gündür sizi dinliyorum şu bölümünüz falan diye birkaç yorumlar yaptı. Ben de şaşırdım. Ben sen dinlemiyorsun zannediyordum dedim. Yo dinliyorum dedi. Hani artık aslında hayatlarımızın rutin bir parçasına dönüştüğünde sanırım insanlar şu bölümü dinledim diye yazmıyor. Biz de dinlemiyorlar zannediyoruz sanırım.
Evet ya ben mesela bu son zamanlarda birçok bulunduğum ortamda insanların dinleyip onunla yüzüne ben sizi dinliyorum çok seviyorum falan diye geldiğine hani çok tanıdığım veya tanımadığım insanların öyle gelip söylediğine şahit oldum. Çok mutlu ediyor beni hala bu durum. Yani
kesinlikle.
İlk gün nasılsa şu anda aynı şekilde dinliyor musunuz ne kadar güzel falan alıyorum böyle.
Evet ben de bununla ilgili işte şeye bağlayacaktım. Hani başlangıçta gerçekten 100 kişi dinlese inanılmaz olmaz mı diyerek başladığımız süreçte hani dinlenme sayıları bizi inanılmaz şok ediyor. Ben çok şaşırıyordum açıkçası o başlangıçtaki bir anda büyümemize. Onunla ilgili çok yorum yapmışım bir önceki bölümde. Hani bu geçen sürede o 100 binlerin işte her bölümü dinlenme sayılarının artık beni eskisi kadar şaşırtmadığını, o bakımdan biraz böyle alıştığımı fark ettim. Bir yandan da hala bunu beni ne kadar sevindirdiğini ve hala durup Allah'ım inanamıyorum. Bu podcast'i biz mi yapıyoruz ve Spotify'da ismimiz mi var ve bizi bu kadar çok seven ve dinleyen ve destekleyen insanlar mı var diye düşündüğümde hani burada ifade etmek istedim. Hani şey gibi gerçekten insanların desteğini kesinlikle hafife almıyoruz ve ona alışmıyoruz ve bu kadar bizi destekleyen insanlar olduğu için tekrardan bir teşekkür etmek istedim sanırım.
Tuğçe sen devam et o zaman.
Ya ben geçen seneki bölümü dinlemedim itiraf etmek gerekirse. O bölümde de tam olarak ne konuştuğumu hiç hatırlamıyorum. Sadece şeyi hatırlıyorum. 2021 için hani inşallah sigarayı bırakırım. Bu sene bir sigarayı bıraksam falan demiştim. Bırakmadım. Koyduğum hedefleri ne kadar iyi takip ettiğim ve o hedeflere ulaşmak konusunda ne kadar başarılı olduğum da buradan anlaşılıyor.
Yalnız biraz zor bir hedef istersen bununla yargılamayalım.
Neyse bu sene için de 2022 için de aynı hedefim var. İnşallah bu sene olur diyelim ne diyelim hayırlısı.
Hayırlısı.
Bilmiyorum benim için gene çok çalkantılı bir seneydi. Ben son birkaç senedir hep böyle işte bir önceki senenin, geçen senenin reflection'ını yaptığım zaman şey gibi geliyor bana. Allah'ım ne kadar çok şey yaşıyorum ya. Niye bu kadar çok şey yaşıyorum? Hani neden daha az şey yaşayamıyorum ben? Neden daha stabil bir hayatım yok gibi bir şeye giriyorum. Başkası için mesela belki bu kadar inişli çıkışlı bir şeyin olması bir yandan da hani ah be yaşıyoruz bu hayatı. Hani boş bir hayatım yok gibi bir rahatlama da getirebilir. Bende nedense bir şey getiriyor. Yani hayal biraz kırıklığı. Daha boş bir hayatım olsaydı daha iyi değil miydi diye. Hayal kırıklığı değil de bir yorgunluk getiriyor. Yani bu senede işte babamı kaybettim, iş değiştirdim, Berlin'e taşınacağımız belli oldu. Berlin'de aylardır ev arıyoruz, bir ev bulamıyoruz falan filan. Yani böyle ailesel başka bir sürü işte çalkantılı süreçler babamın vefatını takip eden. Yani gene böyle kendimi nerede durduracağımı, nereye koyacağımı, ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi bilmekte zorlandığım anlarla geçen bir sene olmuş aslında geriye dönüp baktığımda. Ama bir yandan da artık bilmiyorum 30, geçen Nihan'la onu konuşuyorduk doğum günüm vasıtası, doğum günüm nedeniyle. 30'lu yaşlarımı çok sevdiğimi fark ediyorum. Ben şu an 31 oldum farkındaysanız. ve hani şeyi düşünüyorum mesela. Geçen sene yaşadığım her şey bundan bir 5 sene önce başıma gelmiş olsaydı muhtemelen çok daha zor başa çıkardım hepsiyle. Şu an geriye dönüp baktığımda da hani şey diyorum. Tamam abi hani gene hoşuma gitmeyen şeyler oldu bu sene. Gene böyle çok fazla adapte olmam gereken değişiklik oldu vesaire ama gene iyi altından kalkmışım gibi geliyor.
Kesinlikle.
Ve onu görmek de bir hoşuma gitti açıkçası. Yani bu seneye dair hani tamam evet zor inişli çıkışlı şeyler oldu ama bütün o inişlere çıkışlara verdiğim tepkiden dolayı bir kendimi kutladığım, kendime aferin dediğim bir sene oldu.
Ne güzel.
Ve bu bana aslında evet, biraz harika. Yabancı bir his. Yani bu aferin, kendi kendime aferin deme hissi benim için yabancı bir his. Bunu 30 senenin sonunda artık biraz demeye başlayabildiğim için de mutluyum.
Bence de ben bunu sende gözlemledim aslında Tuğçe. Daha soğukkanlı, böyle daha stres olmadan önce değerlendiren böyle bütün boyutlarıyla olayları. Ve her zaman hani tamam şu an bir kriz ve bu krizi nasıl yönetirim kafasıyla bakan bir şeye geldin gerçekten. Ben de hayranlıkla izliyorum.
Ah,
bu tam yıllık değerlendirme toplantısı oldu bu arada. Çalışanım Tuğçe'ye verdiğim feedback.
Zam alıyor muyuz arkadaşlar? Onu konuşalım.
Ben de tam oradan girecektim. Arkadaşlar bence bu yıl genel olarak bizim dış faktörlerden dolayı biraz daha fazla stres yaşadığımız bir yıl olarak değerlendiriyorum. Çünkü ekonomik sorunlar gerçekten hani birebir bunun yükü altında ezilmemiş olsak bile stres boyutuyla gerçekten çok etkiledi. Yani her gün kafamızı meşgul eden bir konu. Yani her gün başka mesela bir masaya oturuyoruz sürekli bu konuşuluyor. Yani bizim yaş grubumuzdaki insanların gerçekten şu an birinci gündem maddesi. Sürekli bundan bahsediliyor. Sürekli bundan hani şikayet ediyoruz ama çaresiz kalıyoruz. Bu hani böyle dış bir faktör olarak bence kesinlikle hayatımıza çok ciddi bir stres kaynağı olarak giriş yaptı evet. demeyeyim ama boyutunu arttırdı. Yani mesela en basitinden şeyi falan şu an bütün yatırım araçları konusunda sıkıntı yaşayan bir insan oldum. Şimdi de finansal okuryazarlık denen şey bende gerçekten hiç yoktur. Çok başarısızımdır bu konularda. Hiç hani elime 3 kuruş para geçtiği zaman nerede değerlendireceğim bilemem. Sene başında bir kripto paraya girmiştik mesela. Ve çok az bir miktarla girmiştik. Ama o az bir miktar bile şu an mesela biliyorsunuz hani piyasa zararda. Kripto dünyasında bir şey düşüş söz konusu. O azıcık para bile benim her gün kafamı meşgul ediyor. Ve böyle dedim ki yani ben bunu strese girmek için mi bu işi yaptım? Hani 2022 için sanırım kafamdaki plan en azından kendime ekstra finansal bir stres yükü oluşturacak bir şeyin içine girmemek gibi bir şey olacak sanırım.
Finansal okuryazarlık bölümü mü yapsak ya?
Olur, ben çok faydalanırım.
Yatırım danışmanlığı gibi
buradan,
değil ama.
Buradan kripto para platformlarına sesleniyorum.
Sponsor olur. Bir biz kalmıştık. Sergen Yalçın, Haluk Levent.
Ve kendimiz yapıyoruz. Bence bu gerçekten... bu bence bu arada gerçekten konuşulması gereken bir konu. Çünkü dördümüz de bu kadar akıllı, eğitimli, bu kadar her şeyini kendi yapan insanlar. Podcast'imizi bile kendimiz yapıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. ama dördümüzün de aslında hani bilmiyorum ya da sizin adınızı konuşmuyorum ama ben de mesela finansal okuryazarlık konusunda iyi değilim ve bu
ben de çok kötüyüm.
Muhtemelen toplumsal bir şey. Kadınların bu konuda daha geride kalıyor
olması. Esin çok iyi para biriktirir bak şu an sesini.
Ben yatırım. Oo, ben bir de Kanada'da var ya saatlerimi harcadım ya buradaki sistemi. Öğreneyim yatırım. Burada farklı işte bir takım yatırım hesapları var falan. Ya ben çok uğraşıyorum bunun için. Hatta bunun için çok uğraşıp araştırma sürecimde de tabii ki yatırım dünyasında da hani finansal eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yatırımdaki yansımaları konusunda da çok faaliyetler yürüten takım kadınlar var. Onları da takip ediyorum. Bloglarını okuyorum çok fazla. YouTube'da da çok fazla hani bunun hakkında konuşan insan var. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Türkiye'de varsa kesinlikle konuk alalım. Çünkü bu seviyesinden bile bakabilirsin. Hani kadınlardan yatırım yapmaları, girişimci olmaları beklenmediği için
evet.
Böyle bir eğitim ve destek de tabii ki eksik kalıyor her zaman. Ben yine bir önceki bölümde de öfkeli öfke eğitim sistemine sövdüğüm için yine hani finansal okuryazarlık tabii ki zaten şey bile değil. Önceden ticaret dersi vardı ya mesela öğretilirdi. Ben ticaret dersinden bir sürü şey öğrenmiştim mesela.
Ya bir de anne babalarımızdan öğrendiğimiz yatırım tipi hani çok çalış, paranı biriktir sonra ev al gibi bir şey olduğu için yani şu an ev alamıyoruz. Ve büyük ihtimal hayatım boyunca ev alacak evet. Parayı biriktiremeyeceğim. Hani böyle evet. Belki yüz binler liralık bir kredi borcu altına girip falan ileride evim olabilir ama şu an hani o hiç mantıklı gelmediği için bir şekilde yatırım yapmanın hani yolunu öğrenmek gerekiyor sanırım.
Ama biraz da stres yönetimiyle de alakalı bence düşünmek gerekir. Yani bence senin dediğin şey de sadece yatırımla ilgili değil. Stres yönetimi ve belirsizlikle baş etmeyle ilgili de
evet. Ama bir yandan da işte yani. Hayatımız ya bu bizim geleceğimiz ya. O yüzden onu da çok kenara salamıyorsun. Yani kripto tabii. Kısmını söylemiyorum. Genel olarak şu an yaşadığımız ekonomik krizden bahsediyorum. Bunu da söylemek şu an yasal mı bilmiyorum ama. Hani bu bizim hayatımızı çok etkiliyor yani bu gerçekten gelecek kaygısı. Bir de mesela çocuklara çok üzülüyorum. Hani sokak röportajı yapıyorlar. Çocuklar diyor ki biz tahtaya yansıtıyoruz, akıllı tahtaya yansıtıyoruz, dolar kurunu takip ediyoruz falan diyorlar.
Ay, evet ya.
Onlar da beni çok üzüyor mesela. O yüzden bu umarım 2022'de daha stabil bir hayatımız olur bu konuda. Evet. Ülkem adına temennim budur. Kendim için düşünürsem de bu yıl ben hatırlıyorum neler, ne hedefler koymuştum önüme. Sonra hedef koymak üzerine bir bölüm yapmıştık sanırım.
Evet.
O zaman koyduğum hedeflerin birçoğunu aslında başardım. Ama şimdi biz bunu konuşana kadar mesela başardığımı farkında değildim. O yüzden böyle bir bölüm yapmanın böyle bir güzelliği de var sanırım. Evet. Mesela Tuğçe'nin 30 yaşlarının kendisine getirdiği o olgunluktan ve...
Kendini bakış takdir etme.
Aynen yani kendini takdir edebildi bu bakış açısı değişikliğinden dolayı. Biraz böyle üzerinde düşünmeyince ya ben bir yıl önce ne düşünüyordum? Hani bir yerlere not almayınca sonra dönüp bakmayınca insan kendi başarılarını da takdir edemeyebiliyor. Buradan da dinleyicilerimize belki en azından geçen yıl yapmadılarsa bu yıl böyle bir günlük gibi bir şey tutup ufak notlar alıp hani önümüzdeki yıldan beklentiler ya da hani 2022 sonunda nasıl bir insan olmak istiyorlar? Hani nasıl bir dönüşüm yaşamak istiyorlar ya da nelere sabit kalmasını istiyorlar hayatlarında? Belki bunları yazarlarsa güzel bir motivasyon kaynağı olabilir çünkü ben de aslında hiç farkında değildim bir şeylerin değiştiğinin. Ama geçen Covid normalleşme bölümümüzde bölümümüzü de hani şey yaptıktan sonra onu biz burada kaydını alırken o zaman da şeyi fark etmiştim mesela. Ya böyle bir gri bir bulut içerisinde yaşadığım bir dönem olmuş ve ancak oradan çıktıktan sonra onu görmüşüm. Biraz aslında şu an tekrar onu hissediyorum. 2021 ile ilgili de.
Evet, bence yıl değişimlerini bu şekilde değerlendirmek çok güzel yani işlevsel ve aslında insanların ihtiyaç duyduğu da bir şey bir yandan. Çünkü seküler yaşamımızda o rutinlere, ritüellere çok fazla yer verilmiyor. Ama aslında işte bayramlar, özel günler vesaire falan denen şeyler bunlar için de çok faydalı oluyor. Yani reflection yapabilmek, geriye dönüp bakabilmek, bazı şeyleri ışıklayabilmek, kaynakları kutlayabilmek, güneşi kutlamak vesaire falan filan bir sürü şey var tabii ki. Güneşi, suyu, şekeri falan. her şeyi kutlayacak bir evet. bayram var. Ben de yılbaşını bu yüzden seviyorum yani. Bütün hani yıl nasıl geçti falan diye bakabiliyoruz. Ben o bölümde şey, hedef koymak bölümünde şey dediğimi hatırladım. Kendime rahat bir çalışma alanı oluşturmak, mutlu olabileceğim bir çalışma alanı oluşturmak demişim mesela. Bir çalışma ortamı diyeyim. Mesela şimdi evet hani fena olmayan bir şekilde bunu yapabildiğimi gördüm. Hani bu herhangi bir çok net sınırlarını çizmemiştim bunun nasıl bir şey olacağına dair ama hani işte başka bir eve taşınabilme fırsatı bulduk. Neyse ki o kriz yani kira krizi olmadan önce ülkede. Orada biraz daha geniş bir oda oldu veya işte kendime çalışma düzeni oturttum bir şekilde falan. Kendi düzenimi kurmayı başardım. İşte bir çalışma sistemi oturttum falan. Çok sevindim hani bunu fark ettiğime gerçekten. Aa evet ben bunu düşünmüştüm bak şimdi olmuş diye. Mesela bunu hep hiç kendime özel bir baskı yapmadan yapmışım. Hani kafamda sadece bunu kurarak hani böyle bir şey istiyorum diyerek ona yönelik ufak ufak adımlar atarak yapmışım. O beni çok mutlu etti açıkçası. Yani hiç kendime stres yaratmadım. O yüzden aslında hedef koyarken bunu da biraz hani çok baskı kendine baskı yapmadan nasıl bir şey yapabilirim diye o cümleleri de özenli bir şekilde seçmek gerekiyor.
Aslında az önce değişimle ilgili konuşurken Dicle ben bunu düşündüm. Bir şeyleri değiştirmeye çalışırken bugününü tamamen çöpe atma motivasyonundan beslenmemek lazım. Yani bugününle ilgili evet. bir kabulleniş yaşaman ve işte orada bir öz şefkat göstermen lazım ki hani ya ben şu an çok kötüyüm ya da şu çok kötü ve bunu tamamıyla değiştirmek istiyorum cümlesi bir kere baştan hem baskıyla yüklenen hem stresle yüklenen hem bugününü zorlaştıran bir şey. Öyle bir yaklaşımla değil de hani bilmiyorum işte
ya daha ucu açık mesela bence galiba. Düşünmek hani, lazım.
Hem ucu açık hem de işte her zaman şükredilebilecek ve hani seni memnun eden, mutlu eden bir şeyler de var. Yani ikisi hep birlikte geçiyor. Yani siyah beyaz bakmak değil de daha bütüncül bir şekilde yaklaşmak galiba. Yani değiştirmek istediğin şeyler olabilir, çok mutlu olduğun şeyler olabilir. Kendi o alanı yaratmazsan işte senin dediğin gibi o zaman gerçekten stres... ile birlikte geliyor bütün bu değişim süreçleri. Ve zaten çoğunda da sonuca ulaşamıyorsun bile.
Evet, bir yandan da işte şu dış faktörler de çok etkiliyor. Yani biz gerçekten hani Türkiye şartlarını düşünüyorum. Bir elimizin bir hareketi ya da mesela sadece inan, başarırsın gibi bir durum da söz konusu
evet,
olmadığı
için. Şey tabii.
Yani önümüzde zaten bir sürü engel var. Zaten onları atlaya atlaya bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Nihan'ın TEDx konuşmasında bahsettiği gibi. zaten bu kadar engel var önümüzde. Hani o yüzden kendimize çok fazla yüklenmeyelim. Ama eğer başardıysak da geri dönüp takdir etmesini bilelim gibi
evet,
bir mesaj aslında.
Evet, kutlayalım gibi.
Evet.
Bir de bu bana son dönemde kafamı kurcalayan bir şey var. O da şu. Ya bu sürekli daha iyi olma, daha çok para kazanma, daha başarılı olma hissi aslında bizim çağımıza özgü bir durum. Yani hani kapitalist düzene özgü bir durum. Ben de her bölümde bir kapitalist sistem şeyi getiriyorum yani. Eleştiri de değil de yani analizi diyeyim. Sistem analizi. Ya eskiden mesela doğuyorsun bir nasıl diyeyim bir tarım işçisinin çocuğu olarak dünyaya geliyorsun mesela ve o şekilde hayatını sürdürüyorsun.
Ne
kimse senden git para kazan. Feodal düzenden bahsediyorum ya. Kapitalizme tam geçmeden önce. O kadar eski değil yani. 150 yıl önce falan. Neyse öyle dünyaya geliyorsun. İki nesil ya. Bir şey değil 150 yıl. İki
hani
nesil yani.
10 bin yıl öncesinden mi?
Yok.
Ben de şey orta çağ böyle toprak.
Biraz orta çağ işte. Ya evet tamam kas sistemi var falan filan hani bazı yerlerde de şöyle bir durum var. Şimdi o zaman mesela bir dünyaya geldin tamam mı tarım işçisinin çocuğu olarak ve kimse senden çok daha başarılı olmanı, işte iş kurmanı, yok işte çok iyi maaşta iyi şirketlerde çalışmanı falan beklemiyor. Yani şu anki içinde bulunduğumuz sistemde şöyle bir algı var ya çalışırsan başarabilirsin. Hani sen yeterince iyi olursan sen başarılı olabilirsin. Ama aslında bu noktada şunu gözden kaçırıyoruz. Eğer yapamazsan da başarılı olamazsan da sanki senin suçunmuş gibi oluyor. Ve o yüzden kendimize baskı yaratıyoruz. Bunu sanırım The School of Life'da izlediğim bir şeyden yola çıkarak düşünmüştüm. Yani çok fazla dış faktör var. Ve bu faktörlerin içerisinde hakikaten milyonda bir belki çok dezavantajlı bir ailede doğup çok başarılı bir yere gelebiliyor. Bunu herkes zaten yapamıyor. Sistem böyle bir şey elverişli değil. Hani çok hani milyonda bir, binde bir falan geçişlere izin verebiliyor. O yüzden hani kendimizi suçlamakta vazgeçmemiz gerekiyor. Ben başarılı olamadım, ben yapamadım değil. Aslında zaten çok düşük bir ihtimal. Hani 1 milyar dolarlık bir şirket kurabilmek mesela, atıyorum yani. O yüzden onu kendine hatırlatmak gerekiyor.
Jeff Bezos yani zaman garajında kurdu biz değiliz. Yalnız canım Amazon. Bir de hep bu verilir ya.
Ama
bu
Jeff
örnek.
Bezos bir tane abi, dünyadaki sayılı 10 insandan birisi mesela, milyarda bir yani.
Zaten sermaye sahibi aileden geliyor çoğu. Hani o görmezden gelinen kısmı.
Evet.
Bu yine işte başarı bölümüyle alakalı aslında bu konuştuklarımızın hepsi. Başarıyı neyin üzerine tanımladığımızla alakalı. Ben hatırlarsanız şey demiştim size geçen kendi aramızda konuşurken. İşte aslında başarı bölümünü şu an kaydetsek ben çok başka şeyler söylerim. O bölümde anlattıklarıma kıyasla demiştim.
Yeni yılda da onu konuşalım o zaman.
Olabilir. Başarı bölümü konuşalım. Olabilir. Minik
zaten
de bir
geri dönelim diyorduk.
Minik de bir aslında giriş yapmak isterim şu anlamda. Aslında bu yıl benim için o anlamda tam olarak bu açıdan çok büyük bir dönüşüm getirdi. Başarıyı mesela parayla özdeşleştirmek, işte büyük şirketler kurmak, işte prestijli yerlere gelmek, insanların sana saygı göstermesi. Ya bunları, bunlarla savaştım ben aslında 2021 yılında ve benim için gerçekten müthiş oldu. Daha Dicle'nin az önce söylediği yatırım matırım şeyden çok bambaşka bir yerde. Mindfulness ve anda kalmak ve işte gerçek mutluluk falan gibi böyle bu tarz şeylerle çok uğraştım ben bu yıl. Şimdinin Gücü diye bir kitap okudum ve hayatım değişti yani. Bunu da burada anlatmasam olmazdı. Şimdi kitabı çok kısa özetlemek çok zor ama Eckhart Tolle diye bir Alman filozof sanırım, modern filozofun kitabı. 2001 genel olarak kendini tanıma sürecinde işte terapinin artık sonlara gelmesi ve işte çözüm ve acılı, sancılı işte yüzleşmelerle geçti benim için. Ama en nihayetinde gerçekten böyle gerçek mutluluğu nerede aradığımla ilgili bir takım sonuçlara vardım. O yüzden bütün bu başarı, insanların bana ne kadar saygı gösterdiği, işte neredeyim, ne kadar para kazanıyorumla ilgili şeylerimi de, endişelerimi de çöpe attım. Yani şimdi burada iddialı da konuşmak istemiyorum. Tabii ki bir takım şeyler önemli. Neyi neden istediğimiz çok önemli. Ama hani gerçek mutluluğun orada olmadığını şu an kesinlikle biliyorum. Bunu da aramıyorum. Şey de çok ilginç hakikaten. Böyle bu kitap, Şimdinin Gücü, biraz düşüncelerimizin kafamızda işte bizi eleştiren, işte yetersiz gören ya da işte bize acı veren ne varsa onları tekrar eden düşüncelerin ne kadar aslında anlamsız ve yersiz ve insan doğasının aslında hiçbir parçası olmayan şeyler olduğunu anlatıyor. Kitabın eleştirdiğim de yerleri var. O yüzden buradan %100 desteklemiş olmak istemiyorum. Bir kere 90'larda yazıldığı için yine biraz işte toplumsal cinsiyet açısından falan eksiklikleri var. Ama kesinlikle öneririm. Size de zaten sanırım Tuğçe ile konuşmuştuk, önermiştim ama okumanızı gerçekten çok isterim. Ben böyle gerçekten 2021 yılında kafamın içindeki o böyle hedeflerle ilgili bile sürekli konuşan sesleri fark edip bir sus ya demeye başladığım bir yıl olarak hatırlayacağım 2021'i. Nasıl bitireceğimi bilemedim. Anda kalalım.
Okuyalım en kısa zamanda.
İkinizin de, Nihan'ın da, Esin'in de söyledikleri şu an beni çok etkiledi. Çünkü benzer bir şeyi ben de çok hissediyorum ya. Benim de kafamda hep düşündüğüm, son dönemlerde düşündüğüm şey şu. 30'lu yaşlarımı seviyorum derken sanırım kastettiğim de oydu. Şu an mesela şey konusunda biraz daha farkındalığım yüksek. Böyle bize bu zamana kadar doğru diye belirtilen bir takım tanımlar. İşte şunu yapman gerekiyorlar. Böyle olması gerekiyorlar. Evlilik budur, başarı budur, işte kadınlık budur, bilmem ne. Yani böyle çok bullshit bir takım saçma sapan tanımlara ve beklentilere maruz kalmışız.
Bullshit'ten atılan bullshit
dedim.
Sorry ama bunu başka türlü tanımlıyor. O gerçekten bullshit yani. Hani gerçekten o şeyin içinde yani Nihan'ın söylediği şey de var mesela. Bir böyle başarıyı çok bireysel bir yere indirgeyip sanki sistemin hiç payı yokmuş gibi davranılıyor olması. Halbuki ben Afrika'nın bir köyünde de olsam şu an olduğum yerde olamayacaktım yani. Bu bir yandan şeyin sorgulamasını da getiriyor. O zaman sahip olduğum hiçbir şey benim değil mi? Benim katkımla değil mi? Yani her şey tamamen sistemin ürünü ve bana sunulan imkanlar doğal sonucu mu? Hani benim hiçbir katkım yok mu gibi bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Ama orada biraz kendini merkezden bir tık daha geriye alıp, yani ben bana sunulan imkanları çok iyi değerlendirdim ama bana da bir takım imkanlar sunulduğu noktasına geçmek de mesela bence çok rahatlatıcı bir şey. Hani senin üzerinden de sorumluluk alıyor ama senin etki alanında sıfırlayan ve seni çaresiz, aciz, hiçbir sistemin karşısında hiçbir gücü olmayan bir birey olmaktan da çıkartıyor. Daha orta yolda bir yere koyuyor seni.
Biraz egonu törpülüyor ve bu aslında egonun törpülenmesi kötü bir şey değil. Çünkü harika o zaman hani şey, o ben merkezci bir başarı anlayışından uzaklaşıyorsun, evet, ve kendine daha fazla stres yaratmaktan uzaklaşıyorsun aslında o egoyu biraz törpüleyerek. O yüzden çok faydalı.
Evet, ve sürekli seni yetersiz gören şey de aslında hep ego. Çünkü ego hiç, evet, tatmin olmuyor.
Hem ego, bir de bence şey de var Esin. Senin bahsettiğin o başarının biraz daha parayla, titreyle, sahip olduğun materyallerle özdeşleşiyor olması bizim biraz toplumsal dinamiklerimizle de çok alakalı. Biz çünkü onlar üzerinden insanları değerlendirmeye de çok alışkın, evet, bir toplumuz.
Ya çoğu yani toplum hani böyle. Yani tabii kapitalist toplumlar, batı toplumları böyle.
Ya öyle ama hani daha bireyselci toplumlarda mesela senin arabanın, evinin, malının, mülkünün sorgulanması çok daha aşina olduğun bir şey değil yani. O daha mahrem ve bir hani o kişiye özgü bir şey olarak kalıyor ya. Bizde daha toplu yaşanıyor. Ay bilmem kızın, bilmem kimin kızı ev almış, sen alamadın. O araba almış bak bilmem ne. O şurada çalışıyormuş. Hani sürekli bir böyle bir başkalarıyla kıyaslandırma hali bizde daha baskın olduğu için ister istemez bizim de başarı tanımımız bundan çok etkileniyor. Bullshit dediğim şeyler bunlar işte, yani bütün bunları böyle bir ayıklayıp bir dakika ya benim derdim bu değil zaten, yani ben sürekli olarak paranın peşinde koşmak istemiyorum ya, benim zaten onu mutlu etmediğini biliyorum. O zaman burada başka bir şey var bakış açısıyla bakmaya başladım ben de biraz. Yani hani bullshit dediğim şey onlar ya, yani o tanımlamaların dışında bir dünyanın mümkün olduğunu görmeye biraz başladım ben de mesela bu sene.
Yani çok haklısınız. Esin de sen de kesinlikle hani hedefler konusunda kendimize yüklenmemek ya da paranın aslında o kadar önemli bir şey olmaması gerekmesi ya da işte mindfulness, hani anı yaşayabilmek falan. Bunlar çok güzel şeyler ama böyle bir durumda mıyız diye sormak istiyorum bir yandan da. Yani bu kadar salabilecek bir halde değiliz gibi geliyor bana. Hani tabii ki kendimize yüklenmek konusunda o başta söylediğimiz gibi bu dış faktörleri dışarıda bırakarak kendimiz için hedefler koyup sonra onu başaramadığımızda ya da bir takım engellerle karşılaştığımızda moralimizin bozulması ve bunun üzerimizde çok büyük bir stres yaratması gibi bir şey olmaması gerekiyor kesinlikle. Ama yani parayı da şu an şey için düşünmek zorundayız. Yani tutup böyle ben 1 milyon dolarlık bir yere işte bir 1 milyon dolarlık bir yatırım yapacağım ve oradan acayip bu startup'ım gelişecek. Yani bu değil aslında konuştuğumuz şeyler. Yani çok daha alt temel geçim düzeyde kaygısı, bir ekonomi. Ya, geçim kaygısından bahsediyoruz. Yani şöyle çalışıp bunun karşılığını alamamaktan bahsediyoruz aslında.
Tabii ve yani bunu yarattığı
bunu
bir hayal.
Bunu da salmak çok zor. Bunu
salmak
kenara bırakmak
değil
çok
zaten. Salmak değil kesinlikle. Ya bence bunu daha derin konuşalım. Zaten ben bu işin uzmanı da değilim. O yüzden hiç kendimi yanlış ifade etmek istemem. Mindfulness kesinlikle salmak. Ya benim kastettiğim şey o değil. Daha çok gerçekleri kabullenmek gibi. Resentment denen bir şey var ya hani o... Ya, hayatında bir takım sana mutluluk veren şeyler var ve mutsuzluk veren şeyler var. Mutsuzluk veren şeylerin ötesinde bir de bunların üstüne ne takım, nasıl duygular besliyorsun? Çünkü o duygu sonra başka bir duyguyu tetikliyor. O duygu daha da başka bir duyguyu tetikliyor. Böylelikle vücudun bütün bu negatif, ya birden fazla negatif duyguya maruz kalarak aslında daha hareketsiz kaldığın ve durumu değiştirmek için enerji bile bulamayacağın bir duruma gönderiyor seni. Tabii ki dış faktörler ayrı, iç faktörler ayrı. Kontrol edebileceğimiz şeyler var, kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Ama hani kontrol edebileceğimiz şeylerden biri belki de zaten negatif olan bir duruma daha da negatif duygular yüklememektir. Belki de.
Aynen. Yani ben de bir cümleyle kendimi tekzip edeyim. Benim de söylemeye çalıştığım şey para ne olacak ya gelir falan gibi bir yerden değil yani. Hani sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Yani senin söylediğin çok doğru. Şu an gerçekten Türkiye şartlarında kimse emeğinin karşılığı olanı alamıyor. Çok ciddi bir geçim derdimiz var hepimizin. Ben orada sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bizim başarısızlığımız değil. Hani orada, evet, ben emeğimin karşılığını alamıyorsam bu benimle ilgili bir şey değil.
Çok millennial konuştuk yine.
Ben size bunları söyletmek için araya girdim. Zaten böyle düşündüğünüzü biliyordum da kayda geçsin evet, evet, diye araya girdim.
Tabii ki bunları düzgün ifade etmek lazım. Hele bu şartlar altında herkes çok hassasken. Hı.
yine başında söylediğim gibi arkadaşlar kaç 40 dakikalık falan kayıt yaptık sanırım ve çok büyük bir kısmı ekonomi üzerine oldu. Ama mecbur.
Maalesef evet, böyle yani.
Sanırım 2021 benim için de böyle kabullenme yılı oldu. Yani 2020 biraz daha ne oluyor falan diye böyle isyan yılıydı benim için. Ama 2021 tüm olanları bir kabullenme yılı oldu gerçekten. Yani hem hayatı hem işte ne bileyim yaşadığım travmaları kabullenme, işte iş yerinde yaşadığım travmaları veya başka travmaları, sonra ne bileyim hayatın verdiği şeyleri bir kabullenme. Yani şuradan fark ediyorum bunu. İşte eskiden hani niye böyle ya, neden böyle oluyor falan diye çok isyan ederken buluyordum kendimi. Yani başka insanların davranışlarıyla alakalıydı bu genelde. Ya da işte benim işle alakalıydı falan. Ama şimdi tamam, hani benim değiştirebileceğim tek şey şu anda kendim. Hani başka birisi neden böyle yapıyor, ne ediyor falan diye artık bunları düşünüp bunları hani kafamda büyütmek yerine tamam ben artık hani bu böyle zaten, bu böyledir hani deyip kabullenerek hani bu şekilde hayata devam etme yolunu biraz kazanımlamış oldum.
Harika söyledin. Ben de aslında bununla benzer bir şey söyleyecektim. Daha doğrusu bunun devamını getirecektim. Ben kendimiz için yapıyoruz'un bunda payının bayağı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şöyle düşünüyorum. Kendimiz için yapıyoruz isyan noktasından çıktı. Ama artık o isyan noktasında değiliz. Ve bu bana şunu düşündürüyor. Demek ki burada konuştuğumuz, yani 49 bölümdür konuştuğumuz şeyler o isyanın biraz hafiflemesine ve bir takım gerçeklikleri daha net görmemize yardımcı oldu. Dünya da değişti. Zaten her şey, evet, çok büyük bir hızda değişiyor. Hani gençlerin ya da bizim jenerasyonumuzun konuştuğu şeyler ve ifade ettiği kaygılar, kaygılarını ifade ediş şekli de değişiyor. Bu da bir gerçek. Biz zaten Dicle'nin şeyimizde söylediği gibi, trailerimizde söylediği gibi hani her şeyi aynı anda yaşamayı hani çok seven bir arkadaş grubuyuz. Belki de hani yaşımızın getirdiği bir şeyle zaten bunları hayatlarımızın, evet, aynı dönemlerinde de yaşayacaktık. Ama bilmiyorum, bence kendimiz için yapıyoruz bunun bir parçası oldu ve bence bizi dinleyen insanlara da ve dinleyicilerimizin yorumlarından anladığımda hakikaten onların da bir şeyleri daha net görmesine yardımcı oldu. Pandemi bunu çok tetiklemiş olabilir ama o gri bulut dediğin şey Dicle senin gerçekten bir vardı ve şimdi hani o hayatımızdaki negatiflikler sonsuza kadar bitti gibi değil ama en azından gri bulutların arkasından işte siyahı beyazı görmek daha kolay oldu gibi.
Evet, sanki biraz daha net değerlendirme yapabiliyormuşuz gibi geliyor şu an en azından. Yani bir şeylerin nasıl gittiğine dair, neler hissettiğimize dair.
Sürekli böyle kaygan zeminde olduğumuzu da biraz kabullenmiş gibi de olduk. Yani bu çok büyük bir travma ya pandemi. Her şeyi plan yaparken, istikrarlı yaparken ve bir anda bütün dünyanın tersine döndüğü bir şey oldu. Önce bir ne yapacağız, ne edeceğiz diye panik halindeydik. Şimdi daha net bir şekilde görebiliyoruz ama bir yandan işte bu hani istikrar ararken istikrarsızlığın da norm olduğunu biraz bize hatırlatmış oldu.
Evet, bir de insan dünyasının ve insan doğasının aslında bir parçası olmadığını, belirlilik, mükemmelliyetçilik, evet, yani mükemmel olması, bir şeylerin hep kuralına göre devam etmesi. Bu aslında insan doğasının bir parçası değil, hiçbir zaman değildi. Ve değişimler
doğanın
ve yenilikler
da bir
hep...
Değil. İnsan dışındaki doğanın da bir parçası değil.
Evet, kesinlikle genel doğanın bir parçası değil. Şimdi bunları görmemiz için belki de bu süreci yaşamamız gerekiyordu. Bu arada kendimiz için yapıyoruz derken aslında şunu kastediyordum. Yardım almak. Yani biz podcast yapmanın ötesine birbirimizle bunları konuştuğumuz için buraya geldik. Birbirimizle konuşurken başka insanlar da düşüncelerini bizimle paylaştı. Belki bir konuşma ortamı yarattık, düşünce ortamı yarattık. Bu tarz belki de gerçekten krizler ya tek başına çözülmüyordur. Tabii ki bireysel sorumlulukların önemini de sürekli konuşuyoruz. İşte kendine iyi bakma, işte terapi alma, kitap okuma, işte öz gelişim falan ama asıl benim fark ettiğim şey, evet, dünya çok zor bir yer ve hep belirsizlikler var ama arkadaşlık ve dostluğun gücü hayat mottom. Ama gerçekten yani bu okuduğunuz bir kitap olabilir, bir TEDx konuşması olabilir. ya da işte arkadaşlarınızla düzenli olarak oturup kafa patlatmak olabilir ama yalnız o isyan halinde kendini tüketmektense konuşup, evet, paylaşıp yardım almak büyük bir değişime sebep olabiliyor.
Ve bunu bir şeye dönüştürmek. Örgütlülüğün önemi.
Kesinlikle. Evet.
O zaman çok hadi birer cümleyle yeni yıl dileklerimizi şey yapalım. Intentionlarımızı alalım.
Bitcoin'in yükselmesi.
ya benim için biraz dedik yani aslında istikrar doğanın bir parçası değildir ama biraz daha belirledik olsa beni çok mutlu eder önümüzdeki yıl.
O yüzden... Ama bu senin kontrol edebileceğin bir şey değil işte. Evet, kendi kontrol edebileceğin bir şey söylemen lazım. Ama
benimle ilgili bir şey mi söyleyeceğim? Kontrol edebileceğim bir şey mi söyleyeceğim?
Evet evet, ben kendinle ilgili de söyle.
Dünyamız için biraz daha belirlilik, biraz daha stabilite diliyorum. Kendim için... Of, bunu düşünüp söyleseydim keşke.
Tamam, düşünsen bu esnada. Ya ben çok net bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum bu kadar net bir şey mümkün mü ama... Yani ben artık bu video içeriğe başlamak istiyorum bu yıl içerisinde. Daha fazla video içerik üret... Yani daha fazla diyeyim, zaten pek yapmadım. Bayağıdır da kafamda olan bir şey. Ama artık bu yıl, yani 2022 yılıyla birlikte bunu hayata geçirmek istiyorum. Burada kayda geçsin bu.
Benim şu an tek düşünebildiğim Berlin'deki ev krizinin bir an önce çözülmesi.
Tuğçe bu arada patlattın ha.
Bu genel dileğin herhalde.
Hiç burada paylaşmadığın bam bam bam.
Niye ya? Berlin'e gidişimi ben çok konuştum burada.
Bir iki kere söylemişti. Tuğçe'm, evet, bu senin şey
canım,
mi?
Dinleyicilerimiz için yeni de bir bilgi değil bu.
Genel dünya çapında dileğin mi? Herkesin Berlin'de zorlanmadan ev bulabilmesini diliyorum.
Aynen. Bütün Berlinliler ve Berlin'e taşınmak isteyenler için değil. Dilediğim bir şey. Evet, ne yazık ki benim kontrol edebildiğim bir şey değil ama yani gelecekten gerçekten şu an tek temennim şu ev krizi bir çözülsün. Bizim de artık bir götümüzü koyacak bir evimiz olsun.
Evet, bak seneye bu bölümü dinlediğinde neler düşünüyormuşum o zaman diyeceksin.
Evet. Hadi inşallah.
Çok yol aldık diyeceksin yani. Esom sen? Ya da Dice düşündüysen sen
ben
söyle.
Ben özel dileğimi söylüyorum. Biraz dandik bir dilek olacak ama çok şey yapmayayım dedim. Ya genel olarak zaten hayatım bu şekilde giderse beni çok mutlu eder. Ama onun dışında bir de şipagat açmak istiyorum artık arkadaşlar. Geçen yıl da bu. Geçen yıl benim gerçekleştiremediğim bir hedefti bu. Çünkü iki ay yapıp sonra canım sıkılıp tamamen bıraktığım için artık yani her gün çalışıp şu bacaklarımı 180 derece açıp üzerine oturabilmek istiyorum. Buraya bu da kayda geçsin. Bakalım önümüzdeki yıl dinleriz.
Çok iyi.
Ha, dur o zaman ben de çok somut bir şey söyleyeceğim. Ben de soğuğa bir tık daha dayanıklı bir insan olmak istiyorum. Bunun yolu nedir bilmiyorum ama daha
araştır.
Ben biliyorum. Ben anlatırım.
Ama hayır, layer mayer hani onlar değil de mesela fiziksel aktivite de aslında kan dolaşımını falan daha iyi noktaya getiren bir şey ya. O üşüme hali aslında biraz düzensiz bir kan dolaşımının da sonucu falan filan. Belki işte spora başlamam. Ay yok ya, kesin de başlamam da. Neyse, öyle bir
tamam, genel olarak bir sen olarak soğuğa dayanıklılık.
Soğuğa dayanıklılık.
Değilim artık hiç.
Ya daha hareketli bir yaşam tarzı oluşturmak diyebilirsin mesela.
Dur, bunun öyle için deme. Spora başlamak o hareketlilik evren başka türlü anlar Nihan onu. Öyle demeyelim.
Ama Berlin'de bisiklete daha... falan binersin.
Sporsal aktiviteler falan.
Evet, vücudunu aktif tutmak bence güzel.
Satranç oynamaya başlıyormuş Tuğçe.
Beyin kısmı. Benimki de öyle sanırım. Ama şöyle işte yine bunu ben de bunu yüksek sesle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu zamana kadar bu tarz yeni yıl kararları hep beni buradan itti. Hep işte negatif bir yerden besleniyorlardı benim için. Benim kişisel deneyimimde böyle hiç hareket etmiyorum biraz daha hareket edeyimdi. Artık öyle düşünmüyorum. Ben gerçekten hangi sporun beni mutlu ettiğini biliyorum. Neyi sevdiğimi neyi sevmediğimi biliyorum. O kadar da hani patates değilim. Hareket ediyorum bir nebze. Ama geçen gün kan değerlerimde kolesterol çıktı ve 3 gün oturup bunu düşündüm. Ben artık kolesterolü olan bir insan mıyım diye. Demek ki biraz daha farklı bir egzersize başlamam gerekiyor. O yüzden bunu deneyeceğim. Pandemi şartlarında bir de Kanada'da spor salonları falan hala kapasiteli açık maskeyle falan. Çok da keyifli değil. Onunla ilgili bir şeyler düşünüyorum. Doğayla, dünyayla ilgili temennimde bilime daha çok insanların inanması ve güvenmesini temenni ediyorum.
Bu dileklerle birlikte bu bölümü burada noktalayalım. 2022'de yeniden birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça
evet,
kalın.
Ve tekrar hoşça bizi kalın. Destek ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 2022'de görüşmek üzere.